Ayrım 72 sayfa 953. 7. Annem akşam yemeğinde elindeki kaseyi düşürüp kırmış. Beyninde bir patlama sesi duyunca bunun hiç de hayra alamet olmadığını hissetmiş. Dördüncü kızını doğurduktan sonra Şanguan ailesinin havası iyice değişmiş. Sanki karanlık bir gölge çöküvermiş ailenin üzerine. Kayanasının yüzüne sanki her an üzerine atılıp annemin başını kesecekmiş gibi daha yeni su verilmiş olarak orak sertliğinde bir ifade yerleşmiş. Eski bir gelenek olan lohusalık dönemi evde yürürlükten kaldırılmış. Kızını doğurduktan sonra daha bacakların arasındaki kanı bile temizlemeye fırsat bulamadan kayınanasının elinde metal bir kerpetenle pencereye vurduğunu duymuş. Aileye bir katkıda bulunduğunu sanıyorsun değil mi demiş kayınanası öfkeyle. Bir kızın ardından siktir boktan bir kız daha doğurmakla aileye bir katkıda mı bulunduğunu sanıyorsun ha? Elimde tepsi ve kaselerle senin ayağa kalkmanı bekleyeceğimi mi sanıyorsun? Kocaeli Yu'nun evinde böyle mi eğittiler seni? Bakıyorum da bir de gelinim var sana hizmet edecek. Birden kaynana kesiliverdim başıma. Belki de önceki hayatımda yaşlı bir öküzü öldürüp ilahi düzene bir rahatsızlık vermişimdir de bu da benim cezamdır. Gerçekten aklımı yitirmiş, kör olmuş, kalbim domuz yağıyla kaplanmış ya da ruhum şeytanlar tarafından ele geçirilmiş olmalı senin gibi bir gelini oğluma alırken. Kerpetenle pencereye vurup kükremeye devam etmiş. Sana söylüyorum sağır mısın? Yoksa aptalı mı oynuyorsun? Duymadın mı sana dediklerimi? Duydum demiş haçkırarak annem. O zaman niye hala sallanıyorsun demiş kaynanası. Kaynatanla kocan harmana gitti. Ben de süpürgeyi bıraktığım gibi küreyi aldım elime. O kadar meşgulüm ki keşke aynı anda dört farklı yerde olabilsem ama sen orada kangın üzerinde altın döşek, gümüş yorgan, şımarık bir prenses gibi yatıyorsun. Eğer bana bir erkek torun verseydin altın bir leğen içinde ayaklarını yıkardım senin. Annem kangtan inip üzerine bir pantolon geçirmiş. Başına kirli bir havlu sarıp her yeri kanla kaplı olan yeni doğmuş kızına bakmış. Yenleriyle gözünün yaşını silip gevşemiş bacaklarını sürüyerek dayanılmaz sancılar içinde avluya doğru yürümeye başlamış. Yaz ortasının kör edici güneş ışınlarından gözlerini bile açamıyormuş. Su fırçasından bir kepçe soğuk su alıp yutkunarak içmiş. Neden geberip gitmiyorum bu dünyadan diye düşünmüş. Böyle yaşamak işkenceden farksız. Neden kendi canını kendim almayayım? Sonra kaynanasının avluda elinde kuzgun karısı bir kerpetenle Lady'nin bacağını kıstırdığını görmüş. Shangguan Zoidi ve Shangguan Lingdi korkmuş gözlerini ona dikip bir saman yanına iyice sokmuşlar. Kıpırdamaya bile cesaret edemiyorlarmış. O küçük bedenleri samanların arasına karışıp gözden gitmek için can atıyormuş. Lady kesilmek üzere olan bir domuz gibi çığlık atıyor, o zayıf vücuduyla yerde çırpınıyormuş. Sana ağlaman için güzel bir neden vereceğim şimdi diye kükrüyormuş Shangguan Lü öfkeyle. Yılların verdiği deneyim ve kuvvette kızın vücudunu durmadan kerpetende kıstırırken. Annem öne doğru atılmış. Shangguan Lü'nün kolunu tutup ağlayarak yalvarmış. Ana, çocuk ol, nereden anlar? Bağışlar yavrucağı. Eğer birini kerpetende kıstırmak istiyorsan beni kıstır. Annem güçsüz bir halde Shangguan Lü'nün önünde diz çökmüş. Shangguan Lü elindeki kerpeteni öfkeyle yere fırlatıp bir süre şaşkın şaşkın bakılmış. Ardından göğsünü dövüp ağlamaya başlamış. Tanrım, tanrım benim. Bu kadın beni sinirden öldürecek bir gün. Annem kendini zorlayarak harman yerine vardığında Shangguan Shuxi ona tırmıkla vurmuş sövmüş. Tembel eşek, niye bu kadar geç kaldın? Beni yorgunluktan öldürmek mi istiyorsun? Bacakları zaten tutmayan anne, tırmığı da yiyince ister istemez yere oturuvermiş. Güneşten bir piliç gibi kavrulmuş kocasının boğuk kükremesini duymuş. Numara yapma. Yemi hemen ayağa kalk da tırmıklamaya başla harmana. Kocası sapı dut ağacından yapılmış tırmığı annemin önüne fırlatıp sallana sallana bir akasya ağacının altına serinlemeye gitmiş. Kaynatasının da elindeki tırmığı fırlattığını görmüş. Oğluna sövmeye başlamış. Seni anasının gözü, sen çalışmazsan ben de çalışmam. Bu bir tarla ekini, bir başına ben mi kaldıracağım? Kaynatası da akasyanın gölgesinde oturmuş. Baba oğul ağacın altında, baba oğul gibi değil, sanki iki yakın arkadaşmış gibi esneyip durmuş. İşi bırakıyorum demiş oğul. Bunca uğraşa rağmen yediğimiz hala bir kaba pirinç. Sen kaba pirinç diyorsun da, demiş babası. Sanki ben işlenmişini mi yiyorum? Baba oğlunun atışmasını dinleyen annemin içine bir hüzün çökmüş. Shangguan'ların o ilki hasadı bolmuş. Önünde uzanan olgunlaşmış buğday başaklarıyla dolu iki dönümlük tarlaya bakmış. Kavrulmuş buğdayın o hoş kokusunu içine çekmiş annem. Köylülere bazen düğün çiçeğinden daha acı terler akıtsa da hasat zamanı her zaman mutluluk getirirmiş. Annem elleriyle yerden destek alıp zar zor ayağa kalkmış. tırmığı yerden almak için eğilirken neredeyse bayılacakmış. Tırmıktan aldığı destekle doğrulmuş. Mavi gök ve sarı toprak etrafında onu yere devirmek isteyen devasa bir tekerlek gibi dönünüyormuş. Annemin bacakları tutmaz olmuş ama bir şekilde ayakta kalmayı başarmış işte. Karnı ağrıyormuş. Daha az önce yükünü boşaltan karnına sancılar giriyormuş. Doğum kanalından süzülen soğuk ve mide bulandırıcı sıvılar uyluklarını ıslatıyormuş. Güneşin şeytani ışınları tarlanın üzerinde beyaz ve çok sıcak bir ateş gibi parlıyormuş. Buğday başakları ve saplarında geriye kalan son damla nemler de buharlaşıp mutlu bir şekilde havaya karışıyormuş. Sancılarını bastırmaya çalışan annem tırmıkta kaldırdığı harmanı ters çevirip ekinlerin kurumasını hızlandırmaya çalışıyormuş. Çapanın üzerinde su vardır. Tırmığın üzerinde ise ateş dediğini hatırlamış kaynanasının. Kaynanası böyle bir sürü ipe sapa gelmez laf söylermiş ama hala köyün en saygın kadınlarından biri sayılıyormuş. Adil, taşaklı ve cömert bir kadınmış. Pintiliği sadece ailesine sökermiş. Komşularına hiç de öyle davranmazmış. Çelik dönmede üstüne yokmuş. Çiftlik işlerine gelince hem tarlada hem de harmanda çok iyi iş çıkarırmış. Annem kaynanasıyla kıyaslanınca kendine bir aslanın önündeki tavşanına benzetirmiş. Ürkek, nefret dolu ama aynı zamanda aslana hayran da olan bir tavşancık. Kaynanacığım, o koca elini kaldır da affına sığınıp altından geçebileyim bir kerecik. Küçük altın balıkları andıran buğday başakları hışırdıyormuş. Tırmığın dişleri arasından kayan ağır buğday taneleri yere düşerken patırdıyormuş. Buğday başaklarına karışıp harmanın içine düşen zümrüt yeşili, sivri kafalı küçük bir çekirge pembe kanatları açıp annemin elinin üzerine zıplamış. Annem yeşim taşını andıran bitişik gözleri olan bu küçük ve narin böceğin orakla ikiye ayrılmış olan karnını görmüş. Karnının yarısını kaybetmiş olan çekirge hala hayatta ve hala uçabiliyormuş. Çekirgenin inatla yaşamı tutunduğunu gören annem bundan çok etkilenmiş. Bileğini hafifçe oynatıp çekirgenin uçmasını beklemiş ama çekirge olduğu yerde duruyormuş. Annem çekirgenin ayaklarıyla derisine tutunurken verdiği oyuncu hissiyatla kendini tutamayıp içini çekmiş. Halasının karpuz bostanındaki çadırın içinde ikinci kızı Zavodin'in rahmine düştüğü o sabahı hatırlamış. Mo nehrinden gelen soğuk bir esintinin çadırın içine girdiği o sabahı. Bostanın içindeki gümüş grisi karpuz yaprakları arasında mor renkte pırıl pırıl parlayan büyük bir karpuz varmış. O zamanlar Laide daha meme emiyormuş. O zaman da tıpkı bunun gibi pembe kanatları olan bir çekirge sürüsü çadırın etrafında ötüyormuş. Eniştesi koca elliyi annemin önüne diz çöküp kendi başına vurmaya başlamış. Beni bu işe halam bulaştırdı. O günden beri içimde bir huzursuzluk var. Bir an bile rahat edemiyorum. Artık insan bile sayılmam. Yuaner, şu bıçağı alıp acıma bir son ver ne olur demiş. Bir rafın üzerinde ışıl ışıl parlayan karpuz bıçağını işaret edip ağlamaya başlamış. Annemin kafası karışmış, bir sürü duyguyu aynı anda duyumsuyormuş. Elini tereddüt içinde uzatıp eniştesinin kel kafasını okşamış. Enişte seni suçlamıyorum, beni onlar zorladı bu adımı atmaya demiş. Annemin sesi birden keskinleşmiş. Çadırın dışındaki yuvarlak karpuzları işaret edip sanki karpuzlar birer insanmış gibi. Dinleyin beni. İstediğiniz kadar gülebilirsiniz. Enişte, hayat nasıl bir şey anlamadım. Bir sürü keskin dönemeçle dolu. Bugüne kadar hep iffetimle yaşayıp dik durmaya çabaladım ama karşılığında dayak yedim, sövüldüm. Baba ocağına geri gönderildim. Beni adam yerine koymadıkları için başka adamların altına yatıp hamile kalmam gerekti. Enişte, bu tekne er ya da geç alabora olacak. Zankların kendiğinde batmazsa liyelerin deresinde batacak, demiş. Sonra dudağını alaycı bir gülümseyle büküp devam etmiş. Enişte ne derlerdi hani, başkalarının tarlasına tohum ekme. Eniştesi huzursuz bir tavırla ayağa kalkmış. Annem de bir kadına hiç yakışmayan bir hareketle eniştesinin pantolonunu indirivermiş. Mutluluk malikanesinin harman yerinde dört katır taş bir silindir çekerek daireler çiziyormuş. Çalışanlar katırları kırbaçlıyormuş. Katırların anırması, insanların bağırış çığırışları, silindirin dönerken çıkardığı ve katırların ezdiği ekinlerden çıkan sesler, öğle güneşinin altında birbirine karışmış. Altın rengi buğday başakları katırların toynakları altında parlak bir dalgaya dönüşüyormuş. Diğer tarafta şanguanların harman yerinde ise sırtından ter damlayan bir kadın kendi başına canla başla çalışıyormuş. Buğday başakları o kadar kavrulmuş ki harman yerinde büyük bir yangının çıkması ufak bir kıvılcıma bakarmış. Harmanda çalışmak için gerçekten bundan daha iyi bir zaman bulunamazmış. Güneş gökyüzünde bir fırın gibi parlıyormuş. Harman yerinin hemen yanındaki akasya ağacının yaprakları hımbıl hımbıl sarkıyormuş. Baba oğul şanguanların serin bir gölgede dinlenirken evin sıcaktan bunalmış köpeği de yıkık bir duvarın dibinde pembe dilini çıkarmış hızlı hızlı soluyormuş. Annemin tüm vücudu leş gibi kokan yapış yapış bir terle kaplıymış. Boğazı alev alev yanıyormuş. Başı ağrıyor, midesi bulanıyor, alnındaki damarlar sanki her an patlayacaklarmış gibi acı acı zonkluyormuş. Belden aşağısı sanki bir su fıçısına batırılmış koca bir pamuk tomarıymış. Harman yerinde ölümü kucaklamak isteyen bir azim ve insanı şaşırtan bir güçle hala çalışmaya devam ediyormuş. Hadi az kaldı. Harman yerine vuran parlak güneş ışığı buğday başaklarına can vermiş gibiymiş. Başaklar milyonlarca küçük Japon balığını ya da kımıl kımıl kıvrılan milyonlarca yılanı andırıyormuş. Ekinlere dönüp bakınca annemin içine trajik bir hüzün çöreklenmiş. Gökteki kutsal babamız, gözlerini iyice aç da bak, gözlerinizi açın komşular. Bakın, şanguanların yeni doğum yapmış gelini daha kanı bile kurumadan nasıl da harmana çıkıp kavurucu güneşin altında çalışıyor. Bir de kaynatasıyla kocası. İki sözde erkek. Akasya'nın gölgesinde geviş getiriyor. İmparatorluk tarihinin 3000 yıllık kayıtlarında bile böylesine bir acıya rastlayamazsınız. Annem kendi kendine söylenirken öyle içtenmiş ki kendini tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Puslu gözlerin önünde ikinlerin arasında rengarenk bir bulut yükselmiş. Bulut öyle ta göğün en tepesine kadar yükselmemiş ama sonra o altın çanın sesini duymuş. Gökteki kutsal babamızın arabası bu. Her yerde şenk çalıyor. Dipnot, şenk üflemeli bir Çin müzik aleti. Altın ejderhanın arabası da geldi. Zümrüt'ü anka dans ediyor. Avula Kitesvara geliyor tek boynuzlu atının sırtında. Kucağında bir tosuncuk. Annem tam da baygınlıktan yere düşeceği anda Avola Kitesvara'nın pirinç unu beyazlığındaki güzelin pipisi sallanan tosuncuğu yere indirdiğini görmüş. Çocuk ağlayarak annemin karnına girivermiş. Annem yere diz çöküp gözyaşları içinde haykırmış. Şükürler olsun sana Avola Kitesvara, şükürler olsun. Annem kendine geldiğinde kendini yıkık duvarın gölgeciğinde tüm vücudu toz ve çamura bulanmış bir halde yatarken bulmuş. Üzerini sinekler kaplamış. Bir köpek ölüsü gibi uzanıyormuş. Şanguanların kara katırı harmanın hemen yanında dikiliyormuş. Kaynanası Şanguanlı de elinde bir kırbaçla tembel kocası ve oğlunu dövüyormuş. O iki canım koca bebek kollarını kaldırıp kendilerini korumaya çalışırken dayak yiyen bir köpek gibi bağırıyorlarmış. Kaynanasıysa kırbacını acımasızca şaklatıp derilerini yarmak istercesine vuruyormuş. Vurma artık vurma diye yalvarıyormuş kaynatasının başını tutarak. Muhterem karıcığım çalışıyoruz işte daha ne yapmamızı istiyorsun? Ya sen demiş Şanguanlı kırbacı Şanguan şofisiye savurup. Seni küçük piç kurusu seni. Ne zaman kaytarsanız bunun senin fikrin olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Şanguan şofisi boynunu omuzların arasına gömüp anam canım anam vurma artık. Beni dayaktan öldürsen yaşlanınca sana kim bakacak ha? Kim kaldıracak cenazeni demiş. Bunları senin yapmanı mı bekliyor muyum sanıyorsun? Demiş kaynanası hüzünlü bir ses tonuyla. Peh. Beni gömecek birileri gelene kadar kemiklerimi çoktan yakacak odun olarak kullanmış olurlar. Baba oğul beceriksizce hareketlerle katırın kuşum takımlarını takmış, ellerine aletlerini alıp tarlaya koşturmuşlardı. Şanguanlı elinde kırbacıyla yıkık duvarın yanına gidip suçlayıcı bir ses tonuyla ''Hadi kalk da eve geri dön. Canım gelinim benim. Buraya yatıp ne yapıyorsun? Burada yatıp beni konu komşuya rezil mi edeceksin?'' Sonra komşuların arkamdan konuşup beni gelinde insan gibi davranmamakla suçlamalarını mı istiyorsun? Hadi ne duruyorsun? Yoksa sana 8 kişilik bir tahtirevan kiralayıp içeriye taşıdığımı mı bekliyorsun? Ah ne günlere kaldık. Gelinler artık kendilerinin kaynanalarından daha iyi olduğunu düşünüyor. Bir gün bir oğul doğurursan kaynanana olmanın tadını sen de alırsın demiş. Annem duvara tutunarak ayağa kalkmış. Kaynanası başında duran koni şeklindeki şapkayı çıkarıp annemin başına koymuş. Git hadi bahçeden biraz salatalık topla. Salatalıkları akşama biraz yumurtayla kavurur da şunlara yemek çıksın. Eğer yapabilecek gibi hissedersen biraz su çekip sebzeleri de yıkayıver. Artık yaşıyor muyum bilemedim. Buna yaşamak denirse tabii. Hepinizin yükü sırtında demiş. Kaynanası kendi kendine söylenerek harman yerine dönmüş. O gece şimşek çakmış gök gürlemiş. Bir harman ekin bir yıl boyunca dökülen kan ve ter. Annem dayanılmaz sancılar içinde ölü gibi ağırlaşmış vücudunu sürüyerek evdekilerle birlikte hastalığı içeri almak için dışarı çıkmış. Soğuk yağmur suyu annemi sudan çıkmış sıpaya çevirmiş. İşleri bitip eve döndüklerinde kendini kandan üzerine ancak atabilmiş. Orada öylece uzanırken artık cehennemin kralı Yaman'ın kapısının önünde dolandığını duymamış. Onun küçük iblisleri de annemin boynuna bir zincir dolayıp kilit takarak onu içeriye sürüklemek istiyormuş. Annem içgüdüsel bir harekette eğilip tuzla buz olmuş kasenin parçalarını toplamaya çalışırken birden kaynanasının suyun içinden başını çıkarmış bir inek gibi böğürdüğünü duymuş. Bunu takiben başına gelen ağır bir darbeyle kendini yerde bulmuş. Kaynanası elindeki kan lekeli taş sarımsak tokmağını fırlatırken sözcükler ağzından bir havan topunun patlaması gibi dökülüvermiş. Kırkır, yık dök hadi. Bugünlerde bu ailenin başına gelen de bu zaten. Annem tam ayağa kalkmış ki kaynanası tokmağı bu sefer başının arkasına geçirmiş. Ilık kan hemen boynuna doğru süzülmüş. Annem ağlayarak, ana kasten yapmadım ki demiş. Bir de kalkmış cevap veriyorsun demiş kaynanası. Cevap vermiyorum demiş annem. Kaynanası gözünün ucuyla oğluna bakıp, aman be seninle mi uğraşacağım? Şokse şu bir işe yaramayan karını al da sunağa koy. Önüne yemek koyup ibadet ederiz demiş. Annesinin tam olarak ne demek istediğini çok iyi anlayan Şanguan Şuksi duvara dayalı duran bir sopayı alıp beline geçirince annem kendini yerde bulmuş. Sonra sopayla anneme defalarca vurmuş. Şanguan Lü oğlunu onaylayan bakışlara atmış. Şuksi vurma artık, öldüreceksin kadını, ölürse mahkemeye düşeriz demiş Şanguan Fulu. Kadınlar değersiz yaratıklar da demiş Şanguan Lü. Köteyi eksik etmeyeceksin. Kadının dövülmüşü hamurun yoğurulmuşu makbuldür. Öyleyse sen niye beni dövüyorsun diye sormuş Şanguan Fulu. Annemi vurmaktan yorulan Şanguan Şuksi elindeki sopayı bir yana fırlatmış. Armut ağacının yanına gidip nefeslenmeye çalışmış. Annemin beli ve kalçaları ıslak ve yapış yapışmış. Kaynanasının havayı koklayıp sövdüğünü duymuş. Vay anasını gömdüğüm. Birkaç sopa yiyince hemen altına kaçırdı. Annem dirseklerinden güç alıp başını kaldırmış. O ana kadar duymadıkları vahşilikte bir sesle bağırmış. Şanguan Şuksi, hadi başlamışken devam etsene, öldürsene beni. Eğer beni döverek öldürmezsen orospu çocuğusun. Annem diyeceğini dedikten sonra oracıkta bayılıvermiş. Gece yarısı kendine geldiğinde gözünü açar açmaz tüm göğün yıldızı kestiğini görmüş. Yukarıda 1924 yılının bir gecesinde Samanyolu'nun kenarından kayan bir kuyruklu yıldız uzun kuyruğunu sürüyerek insanoğluna kargaşa ve huzursuzluk dolu yeni bir çağın başladığını haber veriyormuş. Annemin yanında 3 tane korumasız küçük yaratık uzanıyormuş. Laidi, Zaodi ve Linkti. Bir de Kang'ın üzerinde boğuk fıçkırıklarla ağlayan Şiandi varmış. Bu yeni doğmuş bebeğin göz çukurları ve kulakları kımıl kımıl kımıldayan kurtçuklarla kaplıymış. Bu kurtçuklar yeşil sineklerin gün boyu bıraktıkları larvalarıymış. Ayrım sonu sayfa 953.